Ayrım 8, sayfa 93. At. Stephen James. 16. Bölüm. Calvin arabayı yaklaşık 20 dakika boyunca hiç konuşmadan kullandı. Belki de Sikora'nın ölümünü hazmetmem için bana imkan tanıyordu, bilemeyeceğim. Yağmur yavaşlamaktaydı fakat üzerimizde hala ağır gri bulutlar vardı. Güneşin batmasına birkaç saat daha olmasına rağmen gün çoktan geceye dönmeye başlamış gibi görünüyordu. Kennedy'ye doğru döndük, biraz daha zaman geçti. Direksiyonu kırıp önümüze geçen aracın şoförü Calvin'e daha önce yalnızca birkaç kez New York sokaklarında gördüğüm oldukça ayrıntılı bir el hareketi çekti. Bu bir an için bana o şehirde geçirdiğim yılları, Christie'yi, orada tanışıp aşık olduğum, evlendiğim ve orada bıraktığım kadını hatırlattı. Ölüm etrafımı sarıyor. Ne yöne dönsem hayatıma dokunuyor. Yetmezmiş gibi bir de bu hafta eklenenler. Davaya dahil olduğum günün öncesi çarşamba günü iki kurban daha, Heather Fane ve Chris Arlington. Dün Sebastian Taylor ve kimliği belirsiz kadın ve şimdi de Grant Scora. Dünümde, bugünümde çok fazla ölüm var. Bu kariyeri ve bu hayatı kendime ben seçtim. Ama bazen... Bazı habercileri aralarında konuşurken duydum, dedi Calvin yumuşak bir sesle düşüncelerimi bölerek. Sen o sırada polise ifadeni veriyordun. Medya sana şimdiden kahraman gözüyle bakıyor evlat. Sana bir madalya takmak niyetindeler. Ben kahraman filan değilim Calvin. Bir adamın hayatını kurtardın. Kimin? Bu konuşmak istediğim son konuydu. Baskın mı? O ölmeyi hak ediyordu, Skora'da yaşamayı. Bu beni nasıl bir kahraman yapabilir ki? Calvin bir an düşündü, cevap vermemeyi tercih etti. Ben de sessizliğinin bir çeşit tekzip olduğuna kanaat getirdim. En sonunda bugün seninle gurur duydum, dedi. Hocan olmaktan gurur duydum. Sözcükleri o günle ilgili basit bir yorumdan öte verdiği bir dersin sonunda özet yaparmış gibi bir kesinlik taşıyordu. Bu beni germiş de ne var neler oluyor. Bir kez daha cevap vermemeyi yeğledi ki bu ondan beklenen bir davranış değildi. İşte şimdi dikkatimi tam olarak üzerine çekmeyi başarmıştı. Önümüzde ilerleyen bir çöp kamyonundan ekşi bir egzoz kokusu yayılıyordu. Calvin ondan kurtulmak için sol şeride geçti. Aramızdaki sessizlik uzayınca soruma cevap vermeyeceğini anlayarak benimle ne konuda konuşmak istediğini tahmin etmeye çalıştım en sonunda. Kürsüde söylediğim bir şey mi sana? Doğru sözcüğü bulmaya çalıştım. Yanlış ya da temsil bakımından. Elini reddeder gibi havada salladı. Saçmalama evlat, tabii ki hayır, öyle bir şey değil. Devam etmesini bekledim fakat bulduğum yine sessizlik oldu. Sözcüklerini Calvin Verionich kadar dikkatle seçen birini daha görmemiştim. Ama artık bu kaçamak davranmak oluyordu. Ona baskı yapmak istemiyor fakat neler olduğunu da merak ediyordum. Patrick, hükümetler hukuku ve anlaşmaları kendi milletinin menfaati için her gün ihlal ediyor. Üstelik bu gerekli de. Zira kanunlar kendilerinden daha yüce bir amaca hizmet etmek için oluşturulur. Adalet. Evet. Bu sözlerini günün olayları çerçevesinde değerlendirdim. Ama Calvin, adalet mahkemelerin üzerinde karar varacağı bir husustur. Evet, evet, tabii ki doğru cevap, kitabi cevap. Daha önce fark etmemiştim ama bulutlar nedeniyle kararmış olan gökyüzünün ışığı altında Calvin'in zamana karşı koyamayarak sonunda aşılan yüce bir dağ gibi naif ve yorgun göründüğünü fark ettim. Ama senin cevabın değil. Adalet arayışı bir yanıta değil bir çelişkiye götürür. Onun tecelli ettiğini görmek için bir insan ne kadar ileri gidebilir? Calvin yeniden sağ şeride geçti. Sözlerinin davayla ne şekilde bağlantılı olabileceğini anlamaya başlıyordum ve yanıldığımı umuyordum. Gerçeği söylemeye yemin etmiyor muyuz? Gerçeği, bütün gerçeği ve yalnızca gerçeği söylemeye. Gerçek sansürlendiğinde adalet yerini bulmuş olmaz. Evet, kesinlikle. Şaşırtıcı bir cevap daha. Fakat savunma ve savcılık makamları avukatlarının aynı yemini etmelerinin gerekmediğini fark etmedin mi? Bütün gerçeği söylemekle yükümlü olmak yerine, söylemeye dilim varmıyor ama söylememeleri bekleniyor. Onların hukuki yükümlülükleri gerçekliğin yalnızca kendi iddialarını destekleyen kısmını söylemektir. Avukatlar değil, sadece şahitler bütün gerçeği söylemek üzere yemin etmek durumundalar. Ne var ki senin de az önce söylediğin gibi, gerçek sansürlendiğinde adalet yerini bulmuş olmuyor. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Sıkışık trafiğin ortasında kalmıştık. İş çıkış saatiydi. Amacımızdan saptık Patrick. Bizim hukuk sistemimiz doğruluk ve adaletten çok cezalar ve temyiz davalarıyla ilgileniyor. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Sadece itiraf etmek konusunda ketum davranıyoruz. İki noktada haklıydı, bu doğruydu ve ben itiraf etmekten hoşlanmıyordum. Savcılık ve savunma makamlarının ikisi de kendi iddialarını destekleyen şahit ve delillere bağlı kalmaktaydı. Diğer tarafa faydası olacak bir delil bulduklarında onu mahkemeye sunmuyorlardı. Bu suçsuz bir adamın hapse girmesini önleyebilmek ya da cani bir katilin hapsedilmesini garantilemek anlamına gelse bile... Bir hukuk sistemi kişisel hakları gerçeklik arayışı ya da adaletin uygulanışından daha öncelikli bir konuma oturttuğunda olan buydu. Calvin konuşmaya devam etti. Ancak adaletin yerine geldiğini görmek bu sektöre girmemizin ilk nedeni değil mi? Bu bir davanın kazanıldığını görmekten daha önemli değil mi? Şeyi haklı çıkarmaya mı? Yorgun bir iç çekiş. 76 yaşındayım evlat, haklı çıkarmaya ya da haksız bulmaya değil, yalnızca fikir yürütüp muktedir olduğum sürece bir şeyler yapmaya zamanım kaldı. Calvin'in bu sözleri söylediğini duymak tuhaf hissettirmişti. Yıllarca hukuk sisteminin çeşitli açılarını bizzat sorgulamış ancak kaygılarımı kimseye dillendirmemiştim. Evet dedim sorusuna dönerek, ben bu sektöre bu yüzden girdim. O'Hare havaalanının çıkışına yaklaşmıştık fakat ben henüz sadede gelemediğimizi hissediyordum. Calvin, adliyede bana bir soru sormak istediğini söylemiştin. Ah evet dedi, şimdi vereceğim farazi örnekte üvey kızın Tesla'yı kullanırken kesinlikle bir saygısızlık etmek istemediğimi bilmelisin. Söyle. Birinci derece cinsel taciz suçuyla yargılanan bir adam düşün. Şahit olarak çağrılıyorsun. Adamın suçlu olduğunu ve senin ifadenin verilecek hükümde etkili olacağını biliyorsun. Biraz gerilmeye başlamıştım. Tamam. Ancak deliller bir hükme varmaya yeterli değil ve sen eğer sadece dava unsurlarından bahsedersen adamın beraat edip Tessa'ya tecavüz edeceğini de biliyorsun. Ya da belki onun yaşında başka bir kıza. Ne var ki eğer sen ifadende işlediği suça ilişkin gerçekleri gölgelersen adam suçlu bulunacak. Ne yapardın? Anlattığı bu farazi durum beni kıskıvrak yakalamıştı. Kararı belirleyecek tek faktörün benim ifadem olduğunu göz önünde bulundurarak boğazımın kuruduğunu hissediyordum. Kızı korumak için yalan söylerdim. Nihayet kalbinin ne demeye çalıştığını ve bunun bugün yaşanan olaylarla nasıl bağlantılı olduğunu anladım. Evet dedi nazikçe başını sallayarak, çünkü masum insanları korumak her şeyden önemlidir. Başını çevirip uzun uzun yüzüme baktı. Yaşına rağmen gözlerinde hiç olmadığı kadar delici bir dikkat ve kesinlik vardı. Bu kez lafı uzatmadan konuya girdi. Richard Baskin, o cinayetlerin suçlusu olduğuna inanıyor musun? Aklımda hiç soru işareti yoktu. Evet öyle ve muhtemelen daha bilmediğimiz pek çoklarının da sorumlusu. Bildiğin üzere davayı yeniden gözden geçirdim ve ben de aynı sonuca vardım. Havaalanı çıkışına gelmişti. Calvin buradan saptı. Bir fikir. Hayır olamaz. Ama belki de olurdu. Calvin, silahı sen doldurdun öyle değil mi? Başını iki yana salladı. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama dışarıda benim gibi düşünen biri daha olmalı. Belki ona inanmamam gerekirdi ama inandım. Sonuçta Heather ve Chris'i öldüren ve madendeki o alaycı mesajı bırakan bir başkasıydı. Bu durumda Calvin'in yorumu ancak tek bir anlama gelebilirdi. Sigora'yı engellememeliydim o zaman sana göre. Cevabı hazırdı. Yo, hayır, yaptığın hiçbir şeyi sorgulamıyorum. Senin yaptığın asil bir hareketti, kahramancaydı. Ama doğru olan değildi, öyle mi? Eğer sen hızlı davranmış olmasaydın bugün bir yerine iki insan ölmüş olacaktı. Sigora'nın canlı kalmasına izin vermezlerdi, bunu biliyorsun. Soruma cevap vermediğini fark ettim. Peki, eğer yaptığım şeyi sorgulamıyorsan ne yapıyorsun?
Kendimi ifade ediyorum.
Birinci terminalin önünde durdu. Sen neden bahsediyorsun? Calvin vitesi boşaldı. 50 yıldan fazla süredir doğruyu söyledim ve katil, tecavüzcü ya da çocuk tacizcisi olduğunu bildiğim insanların özgür bırakıldığına şahit oldum. Hafifçe titreyen parmaklarını muhtemelen ben fark etmeyeyim diye direksiyonun üzerine koydu ama fark etmiştim.
Ve tekrar saldırdılar dedi. Yeniden tecavüz edip yeniden öldürdüler. Eğer doğruları söylersem adaletin yerine geleceğine inanmıyorum. Adalet yerini bulmuyor ve şimdi masum insanların acılarını vicdanımda ağır bir yük olarak taşıyorum.
Yüzüme baktı, gözlerinde gri bir ateş yanıyor, yanağından bir damla gözyaşı süzülüyordu.
Belki onlara yardım etmek için fazlasını yapabilirdim.
Belki de yapamazdın.
Doğru, dedi. Her iki türlü de olanı değiştirmek için çok geç. Ancak yalnızca şu anda olanı ve gelecekte olacakları değiştirme şansımız var.
Bir polis memuru arabaya yaklaştı. Ya hareket etmemiz ya da benim bavulumu kapıp kontuara gitmem gerekiyordu. Kendimi federal ajan olarak tanıtabilirdim. Fakat cüzdanım bagajda, bilgisayar çantamın içindeydi ve bütün bunlarla uğraşmak istemedim. Sadece bu konuşmayı bitirmek istiyordum. Bunca yıl boyunca gerçeği söyleyerek doğru bir iş yaptığından emin değilsin artık. Calvin pencereden dışarıya yağan yağmura bakıyordu. Sessizliği beklediğim cevaptı. Tecavüzcüyle ilgili farazi sorusunu hatırladım. Eğer ifadende kendi işlediğin bir suçu gizlersen hüküm giyecek, ne yapardın? Bizim mahkemelerimizde gerçeklik ve adalet her zaman bir çekişme içerisindedir. Bütün bu yıllar boyunca gerçeğin tarafında olmuştum. Calvin de öyle, belki de yanlış taraf seçmiştik.
Söz ver demişti Bay Sigora. Söz veriyorum demiştim.
İçimde bir şeylerin yer değiştirdiğini hissedebiliyordum. Adalet sistemine olan daimi güvenim aniden fazlasıyla naif ve iyimser göründü. Serbest bırakıldığı takdirde baskın yeniden birilerini öldüreceğini düşünüyor musun diye sordu Calvin.
Evet,
ben de.
Polis memuru pencereyi tıklattı. Bir dakika izin vermesi için parmağımla işaret ettikten sonra Calvin'e
bir şey yapacaksın değil mi diye sordu.
Sessizlik.
Nedir? Ne yapacaksın?
Ellerini direksiyon üzerinde kavuşturdu. Dikkatle izleyeceğim. Karardı ve kendine emin bir şekilde söylemişti bunları.
Ve bakacağım neler olacak.
Ne söyleyeceğimi düşündüm. Polis memuru kapıyı açarak inmemi istedi ve ben de inmek zorunda kaldım. Calvin'e işaret ederek gitmesi gerek dedi. Arabadan indiğim sırada penceresini açan Calvin'e seni arayacağım dedim.
Tamam, bir alo de bana.
Çantalarımı toparlayarak Calvin'in ardından gidişini izledim. Arka farlarının ışığı ıslak asfaltta yansıyordu. Bulanık bir yansıma. Polis memuru hala yanımda dikiliyordu. Ben de öylece durmaya devam ettiğimden her şey yolunda mı diye sordu.
Hayır değil, asla da olmayabilir.
Evet dedim, her şey yolunda.
Ardından Sigora'nın Richard Baskı öldürmesine izin vermeli miydim ya da acaba silahı doğrultmasına yardım mı etmeliydim diye düşünerek terminale girdim. Calvin'in söyledikleri ben salona doğru ilerlerken aklımda dönüp duruyordu.
Dikkatle izleyeceğim ve bakacağım neler olacak.
Madem öyle, ben de aynısını yapacaktım. Bölüm 17.
Baptist Memorial Hastanesi, Denver, Colorado.
Saat 19.51. Dağ saati. Dipnot. Kuzey Amerika'da GMT 7 biçiminde uygulanan bir saat uygulaması. Kılık değiştirerek güvenlik görevlisi gibi giyinen Giovanni, Baptist Memorial Hastanesi'nin alt katından güvenlik kamerası olan koridorlardan geçmemeye dikkat ederek morga doğru ilerledi. Elinde su geçirmez siyah bir çamaşır torbası vardı. Uçağı yaklaşık bir saat önce inmiş, bu da ona hazırlanması için yeterli zamanı tanımıştı. Şimdi morg kapısının kilidini açarak içeriye girip kapıyı arkasından kapatmış, çamaşır torbasını yere bırakıp fermuarını açmıştı. Ardından yeni gelenlerin tutulduğu soğuk depo kısmına geçmişti. Giovanni cinayet suçundan hiç hapis yatmamıştı ki bu işlediği cinayetlerin sayısı düşünüldüğünde biraz şaşırtıcıydı. Hatta birini itiraf etmiş olduğu da göz önünde bulundurulduğunda. Ne var ki hiçbir suç, ilki bile sicil kaydına işlenmemişti. Zira itirafta bulunduğunda yalnızca 11 yaşındaydı ve yargı sistemi onun eylemlerini kavrayamayacak kadar küçük olduğuna karar vermişti. Daha bir çocuk olduğunu vesaire, vesaire, vesaire. Cezaevine girmek yerine 6 ay özel bir hastanede kalmış, ardından yatılı bir okula devam etmiş ve haftanın 3 günü duyguları hakkında konuşmak üzere bir danışmanla görüşmüştü. Ancak hem danışmanı hem dava vekillerinden ve hakimlerden herhangi biri hem de mahkemece atanan avukatlardan biri onun 12. yaş gününden 2 gün önce büyük annesini öldürürken ne yaptığının gerçekten farkında olduğunu anlayamamıştı. Ne yaptığını gayet iyi biliyordu. Hatta şu an bile bunca yıl sonra dahi her şey zihninde berraktı. Kadavraların bulunduğu bölüme açılan metal kapının kolunu indirdi. İçeri adımını atarken soğuk hava dalgasının yüzünü kollarını yalayıp geçtiğini duydu. Burası madenden sadece 1-2 derece daha soğuktu. Cesetleri birkaç gün saklamaya yetecek kadar serin, fakat onları donduracak kadar soğuk değildi. Geçen hafta işlenen 8 cinayetin ya da eğer rahip halen hayattaysa muhtemelen 7'sinin failiydi. Bu nedenle bu soğuk saklama bölümündeki cesetlerden birkaçını tanımış, fakat varlıklarını herhangi bir his ya da tatmin duymaksızın algılamıştı. Onlar anlatmakta olduğu epik hikayenin karakterleriydiler sadece, başka bir şey değil. Giovanni Travis, Nash'in yattığı tekerlekli sediyi inceleme ve otopsi odasına sürdü, soğutucunun kapısını kapattı. Cesedin üzerinde beyaz bir çarşaf vardı, örtüyü kaldırıp herkesin 12 saat önce kalp krizi nedeniyle öldüğünü sandığı kurbanının alçı beyazı çıplak vücudunu açığa çıkardı. Otopsi istenmemişti. Giovanni eğer öyküye tam anlamıyla bağlı kalacaksa karısının Travis'in mezarını kazarak başını bir bıçakla kesmesini sağlamanın bir yolunu bulmalıydı. Fakat defin işlemleri 14. yüzyıldan bu yana bir miktar değişmişti. Ayrıca Travis'in kremasyonun ertesi sabah yapılmak üzere kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda cesedini morgdan çıkarmak topraktan çıkarmakla eşdeğerdi. O gün erken saatlerde gerçekleşen ölümünden bu yana Travis Nash'in kanı karın boşluğunda toplanmış olmalıydı. Böylece ortalık çok fazla dağılmayacak, yalnızca biraz sızıntı olacaktı. Çamaşır torbasını açtı. Vali Bey ve Bridget üzerinde kullandığı çapraz dişli testeresini çıkardı. Bıçağı Bay Nash'in soğuk ve şişkin boynuna dayayarak işe koyuldu. Giovanni büyük annesinin öldüğü geceyi hatırladı. Onu mutfakta ayakta lavaboya eğilmiş halde o incecik parmaklarıyla bulaşıkları ovalar, ovalar, ovalar, ovalarken canlandırabiliyor. Tiz sesiyle ona bardakları dolaba, tabakların yanına koymasını rica ediyor ve yazı kendisiyle geçirdiğine memnun kalıp kalmadığını, sonraki salı babasının yanına dönmeye hazır olup olmadığını soruyordu. Ardından o gün erken saatlerde verandada görerek bütün yaz boyunca okuduğu kanaatine vardığı Canterbury Hikayeleri adlı kitabını almayı unutmamasını hatırlatıyordu. Üzerinde bir buket zambak desenin işlendiği beyaz, rengi solmuş bir önlük vardı.
Çiçeklerin sağında solunda yemek yaparken parmaklarını sildiği zamanlardan kalma sarı tavuk suyu lekeleri mevcuttu. Evet, hepsini hatırlıyordu. Lavabonun üzerindeki açık pencereden esen tatlı Kansas esintisini, dışarıda karanlık gölgeler arasında öten cırcır böceklerinin seslerini, büyük annesinin, kokusu limon esanslı bulaşık deterjanlarının kiyle karışan yaşlı kadın parfümünü ve en sevdiği çorba olduğu için büyük annesinin tavuğun arta kalan parçalarından yaptığı tavuk suyu çorbanın uçmakta olan kokusunu. Evet, büyük annesinin yanındaki tezgahta sabırla bekleyen bıçağı da hatırlıyordu. Yeniden büyük annesinin sesini duydu. Bardakları yerleştirmeden önce iyice kurula olur mu canım? Eğer ıslak kalırlarsa üzerlerinde su damlacıklarının izi kalıyor, biliyorsun. Büyük annesi çocuğa bağırmış mıydı? Sözlü şiddet mi uygulamıştı? Bildiğim kadarıyla hayır sayın hakim. Babasıyla nasıl bir ev hayatı vardı, herhangi bir biçimde ihmal edildiği olmuş muydu? Öyle görünüyor ki normal, istikrarlı bir terbiye almış sayın hakim. Annesi doğum esnasında hayatını kaybetmiş. Fakat diğer aile fertlerinden fiziksel ya da zihinsel şiddet gördüğüne ilişkin bir işaret yok. Bıçağın sapı çok parlak, pürüzsüz ve çekiciydi. Bunu da hatırlıyordu. Parmaklarıyla onu kavrayarak eline aldığını ve sağlam, dengeli ağırlığını hissettiğini hatırladı. Mutfaktaki ışığın kesici kısmı üzerinde kayıp dans edebilmesi için bıçağı hareket ettirdi. Işığın yansıması parlak yüzey üzerinde bir o yana bir bu yana kaydı, kaydı, kaydı ve çevresini saran havanın içerisinde kaybolmadan önce bir an duraksadı. Bıçak elleri arasında tam olması gerektiği yerdeydi. Evet, hatırlıyordu. Büyük annesi arkasını döndü ve bıçağın elinde olduğunu gördü. Ellerini önlüğüne silerek bununla ne yaptığını sordu. Onu yerine koymasını, çünkü bıçakların tehlikeli olduklarını, dikkatle tutulmaları ve onun yaşında bir çocuğun bunu bilmesi gerektiğini söyledi. Giovanni, büyük annesi yüzün ona döndüğünde duyduğu memnuniyeti de hatırlıyordu. Çünkü bıçağı sırtına saplamak istemiyordu. Böylece beklediği an geldiğinde yüzünün alacağı şekli izleyebilecekti.
Sayın hakim, çocuk davranışları idrak edemeyecek kadar küçük. 14 yaşın altındaki bir çocuğun birinci derece cinayetten hüküm giydiği emsal bir vaka mevcut değildir. O psikolojik yardıma ihtiyaç duyan, ciddi sorunları olan bir genç adam. İhtiyacı olan şey destektir, mahkumiyet değil.
Her şey çok açıktı. Büyük annesi bıçağı bırakmayacağını anlayınca tereddütle bir adım geri çekilerek lavaboya yaslandı. Halen elinde tuttuğu bulaşık bezinden damlayan sabunlu sular damalı marley zeminde, kadının ayakları dibinde düzensiz bir birikinti oluşturuyordu. Bunca sene sonra bunu dahi hatırlıyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 105.